Ayrım 51, sayfa 498. Al Capone, Gangsterler Kralı, John Cobbler. 6 Ekim Salı. Capone'un Lexington Oteli'nden alıp 6 kilometre ötedeki federal binaya götürmek üzere 14 dedektif ve özel arabalar ayrılmış. En önde giden araba her yol ağzında duruyor, içindekiler yan sokakları gözden geçirerek Capone'u kaçırmaya çalışabilecek dostları ya da öldürmeye girişecek düşmanlarını gözlüyorlar. ''Biz işin başında oldukça kimse kimseyi tepeleyemez buralarda.'' diyor dedektif şefi. Federal binaya yaklaşırlarken normal olarak mal getiren kamyonlara ayrılmış bir tünele sapıyor arabalar. Tünel binanın bodrum girişinde son buluyor. Dedektifler yeraltı geçidinden geçiriyorlar Capone'u. Sonunda servis asansörüne varılıyor. Gangsterler Kralı duruşma salonuna girinceye kadar 6. kat koridoru boşaltılıyor. İçeride jüri için çağrılanların adları okunmaya başlanınca Capone'un yüzü allak bullak oluyor. Kendisindeki listede yok bu adlar. Wilkerson her türlü yolsuzluk çabasını işe yaramaz hale getirmek amacıyla son anda başka bir yargıçla jüri değiş tokuş etmiş. Jüri üyelerinin seçimi süre dursun. Capone boş gözlerle çevresine bakınıyor. Duvarların yarı yüksekliğine dek çıkan yaldız süslü mermer kaplamalar var. Bunların üstünde kalan bölümlerde Amerikan tarihinden çeşitli sahneleri gösteren resimli halılar. Yargıcın arkasında kalan duvarda Benjamin Franklin kongre karşısında konuşuyor, sağ elini George Washington'a doğru uzatmış. Pencereler hem çok yüksek hem çok dar olduklarından gün ışığı giremiyor içeri. Avizeler, aptikler bütün gün yanıyor. Phil DeAndrea kapağının çevresinde dört dönüyor. Jüri üyelerine kötü kötü bakmadığı sıralar efendisinin hardal rengi ceketinin üzerine konmuş bir toz parçasını üflüyor. Ya da sandalyesine daha rahat koymasına yardım ediyor. Yargıç Wilkerson koyu mavi renkli kostümünün üzerine cübbesini giymemiş. Yer yer ağarmış olan saçları karma karışık. Jüri adaylarını uzun uzadıya sorguya çekerken döner sandalyesinin en ucunda oturduğu belli oluyor. ABD savcısı E.Q. Johnson'ın meslektaşlarına hiç benzemeyen estetik bir görünüşü var. Parlak gri saçları, dümdüz bir çizgiyle ortadan ayrılmış kubbeyi andıran kafasının üzerinde bir kuşun kanatları gibi duruyorlar. Yanakları al al, dudakları ince ve duyarlı. Masasında 4 ABD savcı yardımcısı oturmakta. William J. Frawley, Samuel G. Clausen, Jacob G. Grossman ve Dwight H. Green. Bu sonuncusu ileride Illinois valisi olacaktır. Johnson tanıkları sorguya çekme işini onlara bırakıyor. Kendisi dinliyor yalnız ve gerekli strateji hazırlıyor sessizce. Öğleden sonra saat 4'te jüri üyelerinin seçilmesi işlemi sona eriyor. Seçilenlerin çoğunluğu küçük esnaf, teknisyen, çiftçi. Hepsi de aleyhine herhangi bir ön yargıya sahip olmadıkları, onun hapse girmesini istemeleri için özel bir neden olmadığı konusunda yemin etmişler. 7 Ekim Çarşamba. İddia makamının ilk tanığı olan vergi dairesi katibi, Capone'un 1924 ile 1929 yılları arasında vergi beyannamesi doldurmadığını söylüyor. Onun ardından tanık sandalyesine oturan Chester Bragg, Smoke Shop baskınında Capone'un kapıya dayanıp kumarhanenin kendisine ait olduğunu söylediğini anlatıyor. Üçüncü tanık solgun sinirli bir adam, Shumway. Smoke Shop'un kasiyerliğini yaptığı 2 yıl içinde edinilen kazancı açıklıyor. $550,000 fazla. 8 Ekim Perşembe. ABD savcı yardımcısı Clausen, avukat Matt Engley'nin vergi ajanlarına yazmış olduğu akıl almaz mektubu delil olarak sunuyor mahkeme başkanlığına. Bir avukat müvekkili adına itirafta bulunamaz diye itiraz ediyor Fink. Müvekkilim cezaevine girmemek kaygısıyla söz konusu avukata kefaletname vermiştir. Bu demek değildir ki söz konusu avukat bu kefaletnameyi müvekkilimi cezaevine attırmak için kullanabilir. Sonuçta ikisi aynı kapıya çıkabilir diye karşılık veriyor yargıç. Ah vicdanım, vicdanım. Sinirden, şaşkınlıktan, güreş argosuyla dinsel terimleri birbirine karıştırarak konuşuyor Fink. Kafa kol derler buna. Çarmıha gerdiler bizimkine, bitti. Fena kafa kola aldılar. Bu arada Ahern karışıyor söze. Yüksek mahkemenin de sık sık belirttiği gibi vergiden kaçmak biz insanların en belirgin zaafıdır. Unutmayalım ki Amerikan Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı sayılan Boston baskını da... Ne yani diyor yargıç, Boston baskını mı bu? Capone hala umutlarını, iyimserliğini yitirmiş değil. Kanundan paçasını kurtarmasına kaç kez yardım etmiş olan, üstelik böylesine astronomik ücretler alan avukatların bu sefer kendisini yaya bırakacaklarına inanamıyor bir türlü. Akşam Lexington Oteli'ndeki dairesine çağırdı, bir terzi yeni yaptıracağı iki yazlık kostüm için ölçü alıyor. Böyle süslü giysiler yaptırıp da ne olacak diye soruyor Frankie Rio. Kodese giriyorsun dostum. Oldu olacak, çizgili bir şey ısmarla bari. Ben mi diyor Capone? Zor girerim kodese. Florida'ya gidiyorum oğlum. Yan gelip başımı dinleyeceğim biraz. Bu yazlıkların da gitmeden hazır olmasını istiyorum. 9 Ekim Cuma. Alkolün toptan fiyatı teneke başına $30'dan $32'a yükselmiş. Chicago Herald Examiner gazetesi Capone'un savunma masraflarını karşılamak için bu artışın gerektiğini ileri sürüyor. Protestan kiliseler topluluğunun halkla ilişkiler bürosu papazlara bir öğütte bulunuyor. Halkın papazlardan çok Al Capone ile ilgilenmesinin nedeni gangsterin çok daha renkli bir kişiliğe sahip olmasıdır. Seyircilerden biri avukatlar masasına yaklaşarak Capone'un elini sıkıyor. Adım Benjamin Backrack diyor, halk savunucusuyum. Almanya'nın Kiel kentinden hareket edip yürüyerek dünyayı dolaşmaya çıkmış olan bir atlet, mahkeme odacılarının biri aracılığıyla Capone'dan hatıra defterini imzalamasını rica ediyor. Olmaz diyor Capone, gereğinden fazla imza atmışım zaten. D'Andrea her zamanki gibi Capone'un arkasına oturuyor ve keskin kara gözlerini tanık sandalyesine dikiyor. İddia makamı Florida'dan getirdiği tanığı çağırıyor, Parker Henderson. D'Andrea'nın bakışları altında ezilip büzülen tanık, Florida'da Capone adına teslim aldığı para havalelerinden, Palm Island'daki evin satın alınışından, ek olarak yaptırılan rıhtım ve yüzme havuzundan, yeni dikilen ağaç ve bitkilerden söz ediyor. Onun ardından tanık sandalyesine oturan adam son derece heyecanlı ve sinirli görünüyor, yüzü bembeyaz. Miami'ye yollanan para havalelerinin çoğunun çıkış yeri olan Lexington Oteli Telgrafhanesi'nin şefi John Forte'dir bu adam. Duruşmadan önce sorguya çekildiğinde rahat rahat ifade vermiş olduğu halde şimdi korkudan olacak telgraf havalelerini kimin gönderdiğini bilmediğini söylüyor. Yargıç Wilkerson çıkışıyor. İyi düşünün bakalım. Öğle yemeği için verilen arada Wilson da çıkışıyor korkak tanığı. ''Nasıl konuşabilirim?'' diyor Forte. ''Siz Capone'un baş fedaisinin duruşma salonunda eli tabancasında oturmasına izin verdikten sonra...'' Baş fedainin kim olduğunu ayrıca söylemesine gerek yok. Wilson artık asıl kimliğini takınmış olan Mike Malone ile Sullivan'ı durumu açıklığa kavuşturmakla görevlendiriyor. 10 Ekim Cumartesi. İki ajan D'Andrea'nın hemen ardından biniyorlar kalabalık asansöre. Mike Malone gangsteri hafifçe sürünüyor ve başıyla Sullivan'a işaret ediyor. Evet, D'Andrea'nın cebinde tabanca var. Ajanlar durumu Wilkerson'a bildiriyorlar. Yargıç henüz ifade vermemiş tanıkları korkutabilecek bir davranışta bulunmamalarını, D'Andrea meselesini duruşma salonu dışında halletmelerini söylüyor. Bunu yapabilmeleri için o sabahki duruşmada kısa bir ara vereceğini bildiriyor. Önceden kararlaştırılan bir işaret üzerine muhafızlardan biri D'Andrea'nın yanına giderek kendisine bir telgraf geldiğini, telgrafçının dışarıda beklediğini haber veriyor. Fedainin hemen ardından koridora çıkan iki ajan yaka paça bir odaya sokuyorlar kendisini. Silahını elinden alıp suçluyu polise teslim ediyorlar. gizli silah taşımaya hakkı olduğunu ileri süren de Andrea, bütün Capon fedailerinin taşıdığı şerif yardımcısı kimliğini gösteriyor. Biraz sonra yargıç Pilkerson'ı yatıştırma çabası içinde olan Ahern şöyle konuşuyor. Sayın yargıcım, bu delikanlı anasına, kız kardeşlerine bakmaktadır. Tanırım kendisini, gerçekten iyi çocuktur, çok severim. Sayın yargıcım, Deandrea'nın kafasının ve yüreğinin nasıl işlediğini bir bilseniz, onun mahkemeye karşı saygısızlık etmek amacını gütmediğini anlardınız. Wilkerson mahkemeye hakaret suçundan 6 ay hapis cezası veriyor Deandrea'ya. Capone'un çeşitli mallar satmış olmaları dolayısıyla onun net değeri ve net sarfiyatı konusunda bir fikir vermek üzere çağrılan tanıkların listesi uzun mu uzun. Tam 2 gün sürüyor bunların dinlenmesi. Kasaplar var aralarında, fırıncılar var, emlak komisyoncuları, iç dekorasyoncular, möbleciler, inşaat müteahhitleri, terziler, mücevherciler var. Kurt Otto Kornitzer adlı Miami'li bir müteahhit ağzında pirosu olduğu halde oturuyor tanık sandalyesine. Muhafızlardan biri piroyu alıyor, kahkahalar. Kısaca sorguya çekilen Kornitzer plaj kabineleriyle garajı yapmış. Bayan Capone'dan bu işler için $6,000 almış. Tanık sandalyesinden indikten sonra pirosunu geri istiyor, seyircilerin kahkahaları arasında sırıtarak salondan çıkıyor. Tanıklık yapmak üzere koridorda bekleyen Miami'li esmer güzeli bir genç kız, Western Union Telgraphanesi'nde memur, Chicago'yu hiç de beğenmediğini açıklıyor çevresindekilere. Masraflarını hükümet karşıladığı halde bile buralara kadar gelip sürünmeye değmezmiş. Canınız eğlenmek istediğinde ne yaparsınız Allah aşkına diye soruyor. 13 Ekim Salı. Wilkerson, al dediğiniz zaman sanıktan mı söz etmek istiyorsunuz sayın avukat diye soruyor Finka. Evet sayın yargıç, bunu bir saygısızlık olarak kabul etmiyorlar umarım. Sanık teriminin kullanılmasını yeğe tutarım. Bir sonraki tanık vergi dairesi eski ajanlarından. Capone hakkında soruşturma yaptığı sırada Cicero'da bir meyhanede gangsterle bira içtiğini söylediğinde Fink şaşırdığını, ayıpladığını belirten davranışlarda bulunuyor. Bira evet diye yineliyor tanık en ufak bir utanma izi göstermeden. Hem de çok iyi kalite bira. 14 Ekim Çarşamba. Amerika çapında bir konferans turnesine çıkmak üzere gelmiş olan tarihsel romanlar yazarı İtalyan, yani İngiliz asıllı, Rafael Sabatini, Capone'un tarihsel romanların gerektirdiği kudret hırsı, ihanet, entrika, karanlıkta kurşunlar ve benzeriyle dolu bir atmosfer içinde yaşadığını kabul ediyor. Ancak gangsterin bu tür bir romanda yeri olamayacağını, çünkü görünüşe göre her türlü idealden yoksun bulunduğunu ekliyor sözlerine. Sabatini'nin dediğine göre ileride yazılacak tarihsel romanların en uygun kahramanı Mussolini'dir. Entrika ve kudret hırsı var onda. Ayrıca idealleri de var. İddia makamının sonuncusu önemli tanığı Fred Reese. Yalnızca sanığın değil, Pete Penovich, Jimmy Mondi, Frank Pop, Jack Guzik ve Ralph Capone'un da Smoke Shop'tan büyük paralar kazandıklarını söylüyor ifadesinde. 15 Ekim Perşembe. İç savaş gazilerinden 90'ı aşkın bir ihtiyar sırtında eski mavi üniforması, göğsünde madalyalarıyla yargıca yaklaşıp solgun bir demet çiçek sunuyor. Ön sırada bir yere oturtuyorlar kendisini. Çok geçmeden uykuya dalıyor. Duruşmaya ara verilinceye kadar uyanmıyor. Savunmaya geçiliyor. Avukatların ileri sürdükleri en belli başlı sav, sanığın at yarışlarında büyük paralar kaybetmiş olması. Fink'in dediğine bakılırsa Capone'dan daha şanssız bir kumarbaz daha dünyaya gelmemiş. Zavallı hemen her zaman kaybetmiş. 8 müşterek bahis komisyoncusu Capone'un kendilerine ödediği her yıl biraz daha artan yarış borçlarını sıralamak için tanık sandalyesine oturuyorlar. 1924 yılında $12,000 bulan bu ödemeler 1929 yılında $110,000'a kadar çıkmış. Anlaşılan hükümetçe kumarhanelerden kazandığı ileri sürülen paraların tümünü müşterek bahisçilere yedirmiş Capone. Chicago'lu müşterek bahis komisyoncusu Oscar Gutter, başında şapkası olduğu halde kuruluyor tanık sandalyesine. Yargıç şapkasını çıkarmasını emrediyor. 1927 yılında Capone'un yalnızca kendisine 60 bin dolar yarış borcu ödediğini söylüyor. İddia makamının yaptığı karşı sorguda tutarı nasıl olup da böylesine kesinlikle hatırladığı soruluyor. Mevsim sonunda hesap defterlerinde böyle görünüyordu diye karşılık veriyor Gutter.
Hani defter tutmazdınız?
Aydan aya tutardım, vergi borçlarımı zamanında ödeyebilmek için.
Salonda kahkahalar.
Neden sürekli olarak defter tutmadınız? Olur mu öyle şey? Kanunsuz bir iştir benimkisi.
Kendisine kumar komisyoncusu denmesini isteyen Joe Yario, işlerini Chicago'da bir içkisiz pastane, yani bildiğimiz meyhaneden yönettiğini söyledikten sonra Capone'un 2, 3, 10 bin dolarlık kayıplarından söz ediyor ama belirli bir sayı veremiyor.
Yargıç Wilkerson, hiçbir şey hatırlamaz mısınız siz?
Yario, defter ne tutmadım ki hiç.
Hialeah'ta çalışan müşterek bahis komisyoncularından Bud Fedry, Capone'un 1929 yılında birçok ata oynadığını, her birinde en az 10 bin dolar kaybettiğini açıklıyor. Dwight Green söz konusu atlardan birkaçının adının söylenmesini isteyince tanık başını iki yana sallıyor.
Sanığın oynadığı bir tek atın adını söyleyebilir misiniz bari?
5-6 tane isim var dilimin ucunda ama bir türlü yakalayamıyorum.
Ne olursa olsun bütün bu çabalar boşuna zaten. Çünkü kanuna göre vergi sorumluları kumar zararlarını ancak kumar kazançlarından eksiltebilirler. Capone'un avukatları ise sanığın hemen hiç kazanmadığını iddia ediyorlar. Savunma tanıklarının ispat edebildikleri tek şey sanığın söz konusu yıllar boyunca en azından 200 bin dolar gelir elde etmiş olduğu.
Duruşmanın ilk gününden beri dinleyiciler arasında sessiz sessiz oturan Torrio'nun da tanıklık etmesi bekleniyor. Ancak savunma avukatları ne onu ne de Capone'u oturtuyorlar tanık sandalyesine.
16 Ekim Cuma. O sırada Great Northern Tiyatrosu'nda oynayan The Third Little Show adlı oyunun yıldızı Beatrice Lilly ile kocası Lord Peel'in dinleyiciler arasına katılmaları bir heyecandır yaratıyor. Savcı yardımcıları Grossman ile Clouse'un iddia makamının ileri sürdüğü delillerin bir özetini veriyorlar. Derken savunma ekibi adına son sözü söylemek üzere Fink ayağa kalkıyor.
Diyelim ki Capone kanunsuz olduğu söylenilen işletmelerinden kazandığı paraların vergiye tabi olduğunu bilmiyordu. Diyelim ki bunun böyle olmadığını öğrenir öğrenmez borcunu ödemeye çalıştı ama bu ödeme kabul edilmedi. Bu durumda hükümeti aldatmaya kalktığını iddia edebilir misiniz diye soruyor jüri üyelerine. Sonra sevecenlik dolu gözlerini sanığa çeviriyor. Edemezsiniz değil mi? Ben de edemem doğrusu. Capone gibi bir adam dostlarını hiçbir zaman aldatmamıştır.
Sanık yutkunuyor, gözleri dolu dolu oluyor ve sözü Ahern alıyor.
Tarihsel bir benzetmeyle başlıyor konuşmasına. Roma İmparatorluğu'nun en parlak döneminde yıllar yılı süren Kartaca Savaşları yapıldı. Bu sırada Cato adında ünlü bir senatör yaşamıştı, bilmem bilir misiniz? Cato kendi kendini kişilerin ahlaki değerlerini yargılamakla görevlendirmişti. Milletin giyip çıkardığına, yiyip içtiğine, hatta düşündüğüne karışırdı. Kartaca'yı iki kez yakıp yıktılar. Her seferinde yeniden eskisinden daha da güçlü olarak toparlandı Kartaca. Cato senatoda yaptığı her konuşmanın sonunda şöyle haykırırdı. Kartaca'yı yok etmeliyiz. Bizi suçlayanlar da savcısından gazetecisine kadar hep aynı şeyi söylüyorlar. Capone'u yok etmeliyiz diye bar bar bağırıyorlar. Bunu yapmak için delil diye karşınıza getirdikleri şeylere bir bakın. Bu duruşmada ispat edilmiş tek şey var. O da Capone'un müsrif bir kişi olduğu.
51. Ayrımın sonu. Sayfa 508.